Mavi Vatan.
Mavi Vatan'da karşınızdayız. Hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş. Teknik masada Tolga Kökten sesimizi sizlerle buluşturuyor. Mikrofon başında da ben İpek Önder. Yaklaşık 40 dakika boyunca canlı yayında sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatalım. Bizleri Türkiye'ninSesiRadyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'mizde deniz sporları ve deniz turizmi alanlarında çok önemli olan yelken sporu ve yat turizminin durumuna bakacağız. Telefon hattımızda bugün emekli deniz istihbarat albay Piri Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Alp Kırkkanat bizlerle birlikte olacak. Ayrıca geçtiğimiz hafta Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmelere de değineceğiz. Profesör Doktor Celalettin Yavuz hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz kıymetli hocam.
Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum İpek Hanım.
Sayın hocam, Mavi Vatan'da haftalık gelişmeleri derlediğimiz bu bölümde isterseniz yine Yunanistan'daki gelişmelerle başlayalım. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın dikkat çekici açıklamaları vardı. Detayları sizden öğrenmek
isteriz. Tabii, hay hay. Şimdi Yunanistan'da biliyorsunuz bu önümüzdeki haftanın 25'inde genel seçimler var. Yani tekrarlanacak bu.
14 Haziran'da.
Evet, evet. Yani 21 Mayıs'ta yapılan seçimler orada iktidarı belirleyecek çoğunluğu sağlayamadığı için koalisyon hükümeti de kurmadılar ve yeni bir seçim yapılacak. Biliyorsunuz seçim hükümeti de var. Bunu her hafta söylüyoruz hemen hemen. Dolayısıyla propagandalar da hız kazandı. Şimdi son haftaya girilirken Yunanistan'ın Mitsotakis hükümetindeki Dışişleri Bakanı pencerenin açık kalmasını umuyorum diye bir başlıkla bir şey paylaşmış gazetelerle. Tabii bunu yaparken özellikle kendi iktidarı döneminde Türkiye'ye olan ilişkilerini biraz da Mitsotakis hükümetinin lehinde olan gelişmeleri ve kendisini ön plana çıkacak şekilde bazı dikkat çekici olayları sunmaya çalışmış. Mesela bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili. Cumhurbaşkanı Erdoğan için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece iç politikada değil Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde de yeni bir başlangıç yapmaya çalıştığı aşikar. Bu yeni başlangıç noktasının hangi yönde ilerleyeceği konusunda bir sonuca varmak için elbette çok erken demiş ve gene devamında bu konudaki can alıcı soru Erdoğan'ın bundan sonra 21. yüzyıl Türkiye'si için ne istediğidir. Türkiye yüzyılı istiyor, açık o yani. Bu cevaplanmayı bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa ve Yunanistan ile yakın ilişkiler arzularını müreffeh bir Türkiye seçeneği seçmesini isterim. İradesini komşularına empoze etmeye çalışan süper güç benzeri bir ülke seçeneğini değil demiş. Yani burada Türkiye'ye de üstü kapalı olaraktan bizim üzerimde hükümranlık taslıyorsun demek istiyor. Aslında öyle değil. Sonra işte bu deprem nedeniyle Türkiye'ye gelişleri, gidişleri bunlara değinmiş. Tabii ki bunlar sırasında gene konumuza da yani konu başlığımız olan Mavi Vatan'la ilgili Türkiye'nin hassasiyeti konusunda da eleştirilerde bulunmuş. Münhasır ekonomik bölge yahut da deniz yetki alanları konusunda gene onları ortaya koymuş. Fakat asıl şeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bazı şeyleri var. Daha doğrusu iki tane konuyu özellikle açıklık getirmiş. Birisi TCG Oruç Reis'le bir Yunan gemisi çatışmıştı. Bu deniz yetki alanlarıyla ilgili. O zamanlar araştırmalar, deniz tabanında araştırmalar yapılırken çatışmıştı. Burada kendisine pay biçmiş. Ağustos 2020'de sismografik araştırmalar için Türk araştırma gemisi Oruç Reis çıkışı olur diyor. Affedersiniz ben TCG Oruç Reis dedim. TCG Oruç Reis bir fırkateyn. O değil, bu araştırma gemisi. Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki iki ülke donanmasının birliklerinin çarpıştığı bilgisi bize verildi diyor o zaman. Tabii oradaki soğukkanlılığından dem vuruyor. Bizim diyor bu konu kırmızı çizgimizdi ama diyor böyle bir kazaların da olabileceğini gördük ve savaşın çıkmasında bir bakıma soğukkanlılıkla önledik diyor. Bir diğeri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık benim için Mitsotakis diye biri yok. Hakikaten bunu hatırlıyoruz. Yani 2021 veya 2022'nin yılı, pardon, 2022 Mart'ında Türkiye'ye gelmişti Miçotakis. Sayın Cumhurbaşkanı'na görüştüler. Sonra gitti, aradan 2 ay geçmeden bu defa Türk şey yaptı. Amerika'da, Amerikan Kongresi'nde Türkiye aleyhtarı bir konuşma yapmıştı.
Ayakta alkışlanmıştı.
Evet. Onun üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim için bundan sonra Miçotakis diye biri yok demişti. Siz de hatırlarsınız herhalde.
Konuşmuştuk.
Evet. Şimdi bunu dediğinde Ankara ile iletişim köprüleri tamamen atıldı ve bu komşunun tüm resmi yetkililerine açık bir mesajdı. İşte bunu çözmek için ne yaptığını söylüyor. 29 Haziran 2022'de Madrid'de, İspanya'nın başkenti Madrid'de, NATO zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la karşılaşmış ve güya Cumhurbaşkanı'na şeyle, bizim o dönemdeki Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'yla kendisinin konuşması için izin verilmesini istemiş. Erdoğan cevap vermedi, ancak izin verildiği için minnettarım çünkü birkaç saat sonra meslektaşım beni aradı vesaire diyor. Bunlar dediğim gibi şeye yönelik, seçime yönelik propaganda faaliyetler, ama aynı zamanda bir Yunan Dışişleri Bakanlığı'nda Türk-Yunan ilişkileri konusunda tarihe not tuttuğu, düştüğü önemli noktalar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelelim isterseniz. Yunanistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs ziyareti yankılanmış. Türkiye'de artık hükümetler yeni kurulduğu zaman önce, uzun yıllardan beri önce Kıbrıs'ı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret ederler. Yunanistan'da da aynı şey vardır. Onlar da kurulduktan sonra ilk ziyaretini Güney Kıbrıs Rum kesimine yaparlar. Türkiye bunun ilkini buraya yapıyor, ikincisini de Azerbaycan'a yapıyor. Bu yankılanmış çünkü sebebi Cumhurbaşkanı'nın, Erdoğan'ın buradaki açıklamasında adada çözüm için dünyayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya çağırması, müzakere masasına geri dönülecek, bunun yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçmektedir ifadesini kullanması olmuş. Şimdi Yunanistan'da skandal, Türk azınlığa tehdit diyerekten. Az önce Dendias'ın propaganda faaliyetlerinden bahsetmiştik. Partisi bu defa Batı Trakya'da kendilerine oy az çıktığı için buradaki baskı mekanizmasından bahseden bir gelişme var.
Söylenme hatta biraz sertleşti değil mi? Türk azınlığa yönelik.
Hatta geçen hafta hem demiştim Miçotakis hem de ablası Bakoyannis buradaki Türkleri adeta tehdit etmişti demiştim. İşte bu tabi Trakya'daki Türk azınlığında bir şeye sebep, tepkiye neden olmuş. Ama asıl tepki bu olaydan sonra ana muhalefet partisi lideri Çipras'ın başkanı ve aynı zamanda Çipras'ın da lideri olan, pardon, Siriza'nın da lideri olan Çipras tarafından yapıldı. Çipras orada bunun kabul edilemez bir şey olduğunu söylemesinin ardından ayrıca da bir televizyon programına çıkıyor ve bu televizyon programında Batı Trakya'daki Türk azınlık ifadesini kullanıyor. Bu çok önemli bir şey. Nasıl önemli söyleyeyim? Çipras bir zamanlar Yunanistan'da başbakandı. Şu anda da ana muhalefetin lideri. Şimdi bunun ağzından Türk azınlığı ifadesinin çıkması tarihe not düşülecek çok önemli bir konu. Şöyle ki sıradan birisi değil. Başbakanlık yapmış, ana muhalefetin lideri ve şu anda da seçimlere gidiyor. Ve Türk muhalefet dedi, Türk azınlık dedi. Bizim için önemli bu, ama Yunanlılar bugüne kadar hiçbir devlet adamının ağzından bunu söylememişlerdi. Neden diyeceksiniz? Lozan Barış Anlaşması'na göre Batı Trakya'daki Türk azınlık için Müslüman azınlık geçiyor. Aslında bunlar Türk çoğunluğu. Yani az sayıda diğerlerinde var, Pomak vesaire. Ama Yunanlılar her defasında bunu, yani benim de bulunduğum birkaç şeyde toplantı veya panel sırasında Yunan tarafı bunu hep oradaki Müslüman azınlığı demiştir. Nereden çıktı bu demişlerdir. Orada Türk azınlığı değil, Lozan Barış Anlaşması'na göre Müslüman azınlığı var demişlerdi. Ama bu önemli bir şey. Bence Batı Trakya söz konusu olduğu zaman uluslararası görüşmelerde Batı Trakya Türk azınlığı deyip altına da Çipras'ın bu sözünü dipnot yapmalıdır. Başka devam edelim mi? Yunan gazeteleri Erdoğan'ın A evet. takımını yazdı demiş.
Evet, yankıları devam ediyor.
Tabii. Ben de bir yazı yazmıştım burada Yeni Kabine'de ekonomi ve
politika, istihbarat.
Güvenlik politikası vurgusu demiştim. Burada hakikaten MİT Başkanı Sayın Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na getirilmiş olması, sonra Milli Savunma Bakanlığı'na Genelkurmay Başkanı Yaşar Paşa'nın, Yaşar Güler'in getirilmiş olması, bunlar önemliydi. Tabii ki şeyden, ekonomiden bahsetmiyorum. Ekonomiyi de Mehmet Şimşek zaten haftalardır söyleniyordu. Mehmet Şimşek adı duyulduğunda piyasalarda bile bir hareketlenme olmuştu. Gene buna benzer şekilde Cumhurbaşkanlığı yardımcına Cevdet Yılmaz'ın getirilmiş olması da gene ekonomiye verilen ağırlığı gösteriyordu. Sonra işte Yunan basını özellikle bunlara dikkat çekmiş. Çünkü bu Mitsotakis hükümetinin son 3 yılına baktığımız zaman, yani 2020'den itibaren en azından bakacak olursak, Türk-Yunan sorunlarında deprem olaylarına kadar bir gerilim söz konusuydu. Bu gerilimler sırasında da Türkiye'de öndeki devlet adamlarının başında Cumhurbaşkanı'ndan sonra, tabii ki Dışişleri Bakanı da vardı ama özellikle Genelkurmay Başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı ve ayrıca da MİT Başkanı Fidan öndeydi. Bununla ilgili değerlendirmelerini yapmışlar.
Evet hocam, yeni bir konuya geçmeden dilerseniz bir bilgiyi de paylaşalım. Yeni Demokrasi Partisi bugün azınlık milletvekili adayı Mustafa Katrancı adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Evet.
Bu gelişmeyi de dinleyicilerimizle paylaşalım.
Herhalde evet. Seçilemeyeceği yerden olmuştur, onun içindir. Neyse, oradaki gene de Batı Trakya'daki kardeşlerimize kalanlarına başarılar diliyoruz. Şimdi mesela burada Savunma Bakanı Yaşar Güler için şöyle bir değerlendirme var. Şimdiye kadar silahlı kuvvetlerin başında bulunan Türkiye'nin Savunma Bakanı Yaşar Güler, Selefi Hulusi Akar kadar konuşkan biri olarak görülmüyor. Güler Bey güvenilir, yetenekli ve sert bir asker olarak görülüyor. Yaşar Paşa'yı ben yakından tanırım. Genelkurmay'da beraber aynı dönemdeydik. Öğlenleri de bizim bir yuvarlak masamız vardı, orada beraber yemek yerdik. Aslında Yaşar Paşa çok konuşkandır da dışarıya karşı daha temkinli hareket etmesinde yarar var tabii ki. Ama öyle konuşkan olmayan birisi değil, onu özellikle söyleyeyim. Şimdi başka şeye geçelim. Rum liderden iddialı çözüm çıkışı. Yunanistan'da bu yıl Cumhurbaşkanı, ya Yunanistan diyorum affedersiniz, Güney Kıbrıs Rum kesiminde bu yılki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Nikos Christodoulis Avrupa Parlamentosu'nda bir konuşma yapmış. Ve burada da sözde bir federasyon için çözümün kolay olacağı görüşünü benimsemiş. Ama o köprünün altından çok sular geçti. Türkiye artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının tanınması yönünde biliyorsunuz çaba harcıyor. Yunanistan'daki faciada ölü sayısı yükseliyor. Bu son günler içerisinde televizyonlara da çok yayınlandı. Biliyorsunuz Mora Yarımadası yakınlarında, Navarin açıklarında bir tekne battı. Alabora oldu daha doğrusu. Yani ya ters çevrildi. 79 kişi hayatını kaybetti. 100'den fazla kişi kurtarıldı diyor. Aslında teknede 500 kişi olabileceği, çok sayıda çocuk da olabileceği söyleniyor. Bu konuda hem Avrupa Birliği'nden hem Yunanistan içerisinden, Yunanistan az önce ismini bahsettiğimiz ana muhalefet başkanı Tsipras dahil, sonra hafta sonu gösterileri yapan birçok Yunanlı tarafından bu konuda Yunan sahil güvenliği ve Yunan hükümeti önemli ölçüde eleştirildi. Çünkü sahil güvenlik botu tekneyi çekerken alabora olmuş. Yani bir bakıma Yunanistan yani buna sebebiyet vermiş. Putin'den taahhüt koridoru reddi. Tehdidi pardon diye bir şey var. Şimdi dönem içerisinde Ukrayna mavi bizim petrol hattı vardı ya biliyorsunuz. Mavi akım.
Mavi akım, Türk akım.
Bunu koruyan bir gemiye saldırı teşebbüsünde bulunmuş silahlı deniz araçlarıyla. Bu sonra son bir hafta içerisinde Ukrayna'nın saldırılarıyla 8 yerleşim yerini falan alınca Putin taahhüt koridorunun 17 Temmuz'a kadar uzatılmıştı 2 ay daha. Tekrar uzatılamayacağı konusunda bir üstünkörü bir tehditte bulunmuş. Az önce mavi akım demiştim. Bu mavi akımla onun dışında gene şeyle Karadeniz'den Güney Akım projesi var biliyorsunuz, bir doğal gaz. Bu şeye gidiyor, Avrupa'ya gidiyor. Daha önce de buna 24 Mayıs'ta tahmin ediyorum işte bir ay kadar önce falan Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesindeki bu şeye gene böyle bir girişimde bulunmuştu. Hatta oradaki Ivan Kurs gemisini hedef almıştı ancak o da önlenmişti. Lübnan Başbakanı Haziran ayı memur maaşlarını ödeyemeyeceklerini açıkladı diyor. Hocam bu mavi vatandan ne ilgisi var diyebilirsin İpek Hanım. Çünkü Akdeniz nedeniyle komşumuz, mavi vatandan komşumuz. Lübnan'ın Allah yardımcısı olsun 4 seneden beri büyük bir ekonomik felaketle uğraşıyor. Ancak bunu söyleyebiliyoruz. Küresel deniz yüzeyi sıcaklıkları Nisan ve Mayıs'ta 1850'den beri en yüksek seviyeyi gördü diye bir şey var, gelişme var. Bu El Niño'nun da etkisiyle bu yıl sıcaklık değerlerinde yeni rekorlar kırılabileceği söyleniyor. Yani dünya çapındaki mavi vatanda büyük ısınma var. Bu ısınmayla birlikte de iklim değişikliği dünyayı, dünya insanlığını tehdit eder hale geliyor diyelim.
Çevre haberiyle de noktalayalım dilersiniz. Evet. Mavi Vatan'da geçen hafta yaşanan gelişmeler böyleydi değerli dinleyicilerimiz. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından birlikteliğimize devam edeceğiz. Saatimiz 16.25'i gösteriyor. Can yayındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Mavi Vatan'da bu hafta programa başlarken ifade ettiğimiz gibi ülkemizde deniz sporları ve deniz turizminin öneminden söz edeceğiz. Yelken sporu ve yat turizminin de genel bir durumuna bakacağız. Telefon hattımızda emekli deniz istihbarat albay Piri Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Alp Kırıkkanat bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Kırıkkanat.
Teşekkür ederim. Hoş bulduk efendim.
Stüdyomuzda da kıymetli hocamız Profesör Doktor Celalettin Yavuz'la birlikteyiz. Buyurunuz değerli hocam.
Hocam merhabalar. Nasılsınız? Sesiniz biraz kısık gibi.
Sağ olun efendim. İyiyim. Ben sizi net duyuyorum.
Evet. Tamam. Şimdi Alp Kırıkkanat hem emekli deniz istihbarat subayı aynı zamanda bir araştırmacı yazar. Buna bir de sürekli eğitim merkezi müdürlüğüne ekledi. Öncelikle bizi kırmayıp programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim efendim.
Evet, şimdi İstanbul'u bilmiyorum ama herhalde orası da öyle. Yaz geldi ama Ankara'da yağışlı bir yaz var. Aslında yaz dendiği zaman aklımıza böyle üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde işte plajlar, yelkenli, yatlar, yat rallileri, marinalar vesaire gelir. Tabii turizm de. Şimdi bununla ilgili konuşacağız Sayın Hocam. Yaz sezonu geldi ve Türkiye'nin sahilleri yerli ve yabancı turistler yanında yelkenlerin de hareketliliğine büründü. Yani İstanbul'da bilmiyorum ama güneyde bürünmüş. Genel olarak Türkiye'de yelken sporu denildiğinde ne anlamalıyız? Bunu sizden dinleyelim. Buyurun.
Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Tabii ben Ulu Önder Büyük Atatürk'ün 1932'de Moda Deniz Kulübü'nden başlattığı yelken yarışlarını ve faaliyetlerini hatırlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü her alanda olduğu gibi yine onun önderliğinde başlayan ve daha sonra 1937 biliyorsunuz meclis açılışında ifade ettiği bir veciz söz var. Denizciliği Türk'ün milli öyküsü olarak düşünmeliyiz sözüydü. Tabii özellikle bu sözün hemen arkasında eğer o cümlenin o paragraf tam net okunursa dinleyicilerimize de tavsiye ediyorum okumalarını. Orada üç büyük hedef veriyor. Diyor ki bu denizcilikte, endüstride, ticarette ve sporda en önde olmalıyız diyor. yani deniz sporlarını çok önemsiyor. Ve hatırlarsanız yelken teknelerde, yatlarda Ertuğrul ve Savorona'da hep fotoğrafları da var. Medeniyetin ve zenginliğin denizden geldiğini biliyor ve farkındalığı yaratmak için de özellikle yelken sporunu teşvik ediyor. Tabii günümüze gelene kadar bu yelken sporunun ülkemizde çok fazla geliştiğini ve toplumun belki de ne diyelim tüm katmanlarına yayıldığını söyleyemeyiz. Yani bunun ekonomi ile de çok ilgisi olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bazı uzmanlar bunun ekonomiyle ilgisi yok dese de tabii psikososyal yönleri de var. Eğitim sistemimizin yönleri de var bu konuda ama tabii aslında yelken sporu değişken ortam koşulları karşısında bizi analitik düşünceye zorlayan, özgüven ve cesaretimizi ortaya çıkartan bir spor dalı, takım çalışması ruhunu geliştiren bir dal. Fakat bir malumunuz Türkiye'nin kıyı uzunluğu 8.333 kilometre. Fakat kişi başına düşen tekne sayısına baktığınızda bundan birkaç sene önceki rakam kişi başına 2.000 tekne düşüyordu. Bu oran gelişmiş ülkelerde tabii daha farklı. Mesela Almanya'da örneğin 68 adet. Yani bu açıdan baktığımız zaman Türkiye açısından yelken sporu ne anlama geliyor sorusunun cevabı biraz da şu an itibariyle ortaya çıkmış oluyor. Tabii neler yapmalı bunun üzerinde konuşacağız herhalde. Nasıl bir eğitim sistemi var.
Şimdi hocam konuşmanızın başında rahmetli Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her alanda iyi olmak gerekir sözünü söylediniz. Ben de bunu çok kullanırım. Sadece denizcilik için değil. Mesela demişler ki İstiklal Harbi bittikten sonra yahut da milli mücadele bittikten sonra paşam Yunan'ı denize döktük. Şimdi hangi alanda ileri gitmemiz lazım dediğinde her alanda demiştir. Bu çok önemli bir şey. İşte bunlardan bir tanesi de sizin vurgulamış olduğunuz gibi denizcilik. Şimdi bir de gene konuşmanızda tabii ki bu şeyin yelken ve yatın biraz maliyetli olduğunu söylediniz. Ben emekli oluncaya kadar bazen de espri olsun diye oğluma oğlum ileride şey yaparsan varlıklı olursan bana bir yelkenli yat al derdim. Tabii oğlum olamadı onu. Ben belki gözünü karartsaydım alabilirdim ama hakikaten çok sevmeme rağmen maliyetli bir şey. İnşallah satın alma gücümüz artar ve bu maliyetli İnşallah. De olsa güzel sporu ileride biz değilse bile çocuklarımız, torunlarımız yapacak hale gelir diyoruz. Şimdi bilmiyorum dikkatinizi çektim mi? Hafta sonunda Haliç'te de bir su sporları yarışması varmış. Hatta İpek Hanım da burada yanımda.
İzleme imkanım da oldu. Evet, değil mi? Haliç'te çok keyifliydi.
Evet, keyifliydi evet. Değil mi? Evet, çok güzel. Şey gibi Haliç'te olunca bu hani Cambridge'le hangi üniversiteydi o İstanbul şeyde İngiltere'de yaparlar ya meşhur üniversitesi. Onların şeyleri olur, kürek yarışları olur.
Oxford'la
evet Oxford'la Cambridge arasında Haliç'te de bizim böyle bir yarışlarımız oluyormuş. Hocam ikinci sorumuz şöyle olacak. Ülkemizde amatör ve profesyonel anlamda tekne eğitimleri nasıl alınmaktadır ve kimler tarafından verilmektedir?
Evet. Şimdi tabii burada önemli olan maksadımızın ne olduğu. Yani eğer biz bu tekne eğitimini almak istiyoruz ama eğer benim maksadım sadece güzel vakit geçirmek, spor yapmak, bir sosyal aktivite içinde olmaksa veya profesyonel anlamda yarışlarıma katılmak istiyorum lisanslı veya kendi teknemi alacağım da bu teknenin kaptanı mı olmak istiyorum ya da daha ileri seviyede yat kaptanlığı sektöründe kendimi geliştirmek mi istiyorum şeklinde önce bir kendimize bu soruyu sormamız lazım. Çünkü mesela yelkenle başladık. Devam edeyim oradan isterseniz. Mesela yelken eğitiminde, tekne eğitiminde aslında bakarsanız yaş sınırı çok fazla yok. Mesela bir yelken eğitiminin başlama yaşını genellikle 6 yaş olarak belirtiyorlar. Her ne kadar hani pahalı bir alan olduğunu söylesek de esasına bakarsanız temel eğitim düzeyinde çok fazla bir şey istemiyor. Yani ekonomi istemiyor. Mesela yelken eğitimine başlayan biri öncelikle mesela Türkiye Yelken Federasyonu ve diğer özel yat eğitim merkezlerinin açtığı eğitimlere çok rahatlıkla katılınabilir. Bunlar da temel eğitim, işte arka binde bir gelişim eğitimi, daha sonra ileri seviye eğitim diye böyle parça parça eğitimler söz konusu oluyor. Bu temel eğitimlerde genellikle yine yelken üzerinden gidersek en temel eğitimler açısından teknenin işte yelken tanıtımı, teknenin suya indirilmesi, kaldırılması, hisa ve maynani denizcilik terimleriyle söyleyeyim. Su üzerinde bir noktadan diğer bir noktaya gidebilme becerisi gibi. Öyle başlanıyor 6 yaş ve üstü seviyede. Akabinde yine 10-12 yaşlar üzerinde bir gelişim eğitimi. Bu defa daha biraz pratiğe yönelik seyir meteoroloji kural bilgileri, en az 2 seyiri bilmesi, tekne battığında düzeltmesi ve ileri seviye eğitim. İşte bu artık yelken yarışçılığına doğru giden bir seviyeye doğru çıkıyor. Eğer siz tabii bunu geliştirmek isterseniz, bu tekne tiplerine bağlı olarak işte biraz önce söylediğiniz yarış düzeyinde işte biliyorsunuz bu yelkenli tekneler kendi aralarında da hacim ve büyüklüğe bağlı olarak ve yelken bezinin alanına bağlı olarak isimleri değişebiliyor. Optimist, Lazer, işte Europe, Pirat, 124, 120, 70 ve Dragon'a kadar gidebiliyor. Tabii bunlar tekne eğitimleri açısından, hani ben mesela diyelim ki sadece bir sosyal faaliyet açısından veya o çocuklarımın gelişimi açısından da bunu düşünebilirim. Biraz önce söylemiştim, yani bu tekne eğitimi özellikle yelken sporu değişken şartlara karşı bir karara zorlayan bir bir spor dalı, özgüven ve cesaretimizi ortaya koyan ve takım çalışması yaşımı ortaya koyan bir çocuk gelişiminde çok önemli bir eğitim aracı diyebiliriz buna. Bu anlamda da bakabilirim veya ben gerçekten kendi tekne almak istiyorum, bütün her şeyimi ortaya koyuyorum, kendi teknemin kaptanı olmak istiyorum deyip buralardan da temel eğitim düzeylerinden de bu özel eğitim kurumlarından bu eğitimleri alabiliyorum. Ama ne yaparsak yapalım, özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın online sistemleri üzerinden eğitim alıp zaten sınava müracaat edip amatör denizci belgemizi de almayı ihmal etmemek lazım. Denize her çıktığımızda bu da yanımızda olması lazım. Bir amatör anlamda eğer biz bu işi devam ettireceksek.
Evet. Şimdi hocam ben Almanya'da Sevk İdare Akademisi'ni okuduğum sırada orada İki kez şeye çıktım. Baltık Denizi'nde yelkene çıktım hafta sonu. Evet. Birinde Flensburg'dayken orada bir ekiple çıktık. Tek Türk ben vardım. Diğerlerini hiç tanımıyordum. İlk kez orada tanıştık. Ve motoru da olmayan bir yelkenliydi. Ostwind ve Westwind şeklinde iki tane onların motorsuz ve 35 metre yüksekliğinde direği olan İki tane güzel tekneleri vardı. Ondan çıktık. Ve fırtınaya da yakalandık ama son derece zevkliydi. Bir de gene Sevk İdare Akademisi'nde okurken Alman arkadaşlarımla çıktığım vardı. Kiel'de. O da çok güzeldi. Orada yalnız dikkat ettiğim bir şey oldu. Mesela Almanya'da çok güzel yat festivalleri olur. İşte Kieler Woche, yani Kiel haftası denir. Bremen'de olur. Eckernförde'de olur filan. Bunlara da gitme imkanım oldu. O 100 bin kişilik, yani nüfusu 100 bin olan Kiel'e, Kieler Woche sırasında 500 bin kişi gelir. Oradaki sokaktaki satıcıdan, taksici, otelciye kadar herkes bundan sebeplenir. Müthiş bir sirkülasyon olur. Sonra bunun Türkiye'de Marmaris'te yat festivali vardı. Ona da sanıyorum Demirhisar komutanı iken de ona katılma imkanım olmuştu. Bu yat turizmi sadece yani şey değil, yat kaptanlığı değil. Bunun dışında turizme de büyük katkı sağlayan bir şey. Bu aklıma gelmişken onu da sizle ve sevgili dinleyicilere paylaşmak istedim. Şimdi siz anladığım kadarıyla sürekli eğitim merkezinde yat kaptanlığı kursu da veyahut da eğitimi de veriyorsunuz. İsterseniz evet, oradan başlayalım. Yat kaptanı evet, olabilmek için hangi eğitimleri almak gerekiyor? Kimler bu eğitimi alabilir?
Evet. Şimdi bir ticaret teknede yat kaptanı olarak eğer çalışmak istiyorsam veya yani bir yat kaptanı olmak istiyorsam bu eğitimi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kontrolünde yapılan ve gemi adamları ve kılavuz kaptanlar eğitim ve sınav yönergesi kapsamında eğitim veren ve özellikle bakanlık tarafından yetkilendirilmiş özel gemi adamları eğitim kurumları veya YÖK'e bağlı işte üniversitelerin bizde olduğu gibi yetkilendirilmiş sürekli eğitim merkezlerinden çok rahat bir şekilde alabilirler. Kimler alabilir? Lise mezunu olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşını bitirmiş ve sağlık durumu yat kaptanı olmaya elverişli herkes bu kursları alabilir. Şimdi bu kurslar tabii şöyle efendim. Mesela yat kaptanı 149 gross ton eğitim. Yani büyüklüklerine göre değişiyor bu kurslar. Yat kaptanı 499 gross ton ve yat kaptanı sınırsız diye 3 aylık sınıfta yat kaptanı eğitimi var. Tabii ilk başlayacak olanlar yine maksada ve hedefe göre, yani şimdi buradaki tabii gross ton açmamızda da fayda var. Deniz teknenin kapalı mahallelerinin hacimlerinin işte malumunuz 2.83 metreküp'e bölündükten sonra ortaya çıkan İngiliz birimindeki tonaj hacim miktarı. Yani diyelim ki 25 günlük 8'er saatten mesai saatleri içinde bir eğitim aldığımda akabinde bu kurs sonrasında boyu 15 metreden büyük örneğin ticari gezi yolcu veya tenezzüh tekneleri dediğimiz işte gezinti teknelerinde 3 ay boyunca staj yapılıyor ve staj sonrası işte aldığı eğitim merkezi eğitim aldığı merkezde bir staj komisyonuna giriyor ve akabinde de idarenin yani bakanlığın sınavına giriyor. Yani bu sınavlarda da mesela 149'da seyir, gemicilik, denizde haberleşme ve denizde güvenlik gibi 4 ayrı sınava giriyor. Bunlar yüzlerinde 50 alanlar 149 gross ton yat kaptanı eğitimi almaya hak kazanıyorlar. Ha, ama ben biraz daha büyük ölçekte bir yatta görev yapmak istiyorum denilirse o zaman da 4 aylık mesela yat kaptanı 499 gross ton eğitimi alırım. Bununla seyir, gemicilik, haberleşme, denizde güvenlik, işte meteoroloji, denizcilik İngilizcesine ilaveten motor ve deniz hukuku dersleri gibi dersler de alırım. Tabii gireceğim, sınava gireceğim konular bir miktar daha fazla artacak. Denizcilik İngilizcesi, işte motor ve deniz hukuku gibi derslere giriyorum. Veya 499'u aldım, ehliyet sahibiyim. Bu defa da 3000 gross tona kadar yat kaptanı sınırsız ehliyete sahip olmak istiyorum derim. Bu defa da bunun 5 aylık kursuna gelirim. Ama önceliğimiz tabii 149 gross ton ve 499 gross ton. İlk başlayanlar için girilebilecek kurslar bunlar.
Şimdi hocam burada genellikle yat satın almak isteyenler mi bu eğitimi alıyorlar?
Efendim şimdi az önce de arz ettim. Yani burada ticari maksatla eğer aldığınız yatı işletecek iseniz, boyu 15 metreden büyük bir tekne almayı planlıyorsunuz ve bu tekneyi amatör maksatlarla değil ticari maksatlarla işletmek istiyor iseniz, kendi tekneniz olacaksa, o zaman yani bu kurslara katılabilirsiniz. Veya hayır, benim o kadar gücüm yok ama ben yat kaptanı sıfatıyla başka bir şirketin, yat şirketinin teknelerinde kaptan olarak görev yapmak istiyorum derseniz, yine bu kurslara gelip bu ehliyeti almak için bu eğitimlere katılabilirsiniz.
Anlaşıldı. Peki biraz da yat turizminden bahsedelim. Türkiye'de yat turizmini teşvik maksadıyla düzenlenen etkinlikler hakkında varsa biraz bilgi verseniz memnun oluruz.
Tabii efendim. Şimdi tabii yat turizmi dediğimiz zaman bu esasında malumunuz deniz turizmi içinde mütalaa edilebilecek bir konu. Yani literatürde yat turizmi tanımlanırken işte turistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayan ve aslında az sayıda kişinin yani yatlarla denizde seyahat etmesine olanak veren bir turizm şekli. Çünkü neden az sayıda kişi? Bu insanların yani yatıyla birlikte süre gelip işte sizin limanlarınızı, marinalarınızı ziyaret eden kişilere baktığınızda bunların gelir düzeyi yüksek. Ve bunların hobileri olan, hobileri için bu seyahati tercih eden kişiler her dönem için gelebiliyor, seyahat için zaman ayırabiliyor, eğitim düzeyi genellikle yüksek ve keyif amaçlı genelde yapılıyor. Tabii deniz turizminin diğer unsurlarından baktığımızda sağlık, spor, gezi, kültür gibi alanların gelişimine de bağlı olarak bu kapsamda yararlanmak için adam yatıyla bu yatlarıyla gelenlerin sayıları da artacaktır. Tabii ikinci ve en önemli husus da uğrak ve konaklama yerlerinin durumuna bağlı olarak bu yat turizminin gelişimini şey yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Tabii bu yat turizminin gelişmesini sağlayacak olan hususlardan biri diğer alanlardaki faaliyetlerin biraz önce söylediğiniz gibi örneğin festivallerin yapılması, yat yarışlarının olması, bunların hepsi birer faktör tabii ki. Ama diğer yandan da Karadeniz ve hava yoluyla gelmiş yine farklı maksatlarla günübirlik yat turlarına iştirak edenleri de unutmamak gerekiyor.
Evet, hocam araya girebilir miyim? Şöyle.
Tabii buyurun.
Türkiye'de de var. Mesela benim Adana'da bir özel hastanede görevli olan teyzemin oğlu var, göz tabibi. Bu evet. Yıllardan beri Marmaris'e giderler. İtalya'dan, Fransa'dan gelen arkadaşları da var. Türk değil yani hepsi. 8-10 evet. kişi bir araya geliyorlar. Bir hafta bir yat kiralıyorlar. Bu şekilde de yapanlar var. Yani sadece kendisine ait yatla değil, az önce söylediğiniz gibi hava yolu da, mava yolu neyse geliyorsa bu şekilde yapan da var. Neyse, süremiz kısalmış, biraz da şeyden bahsedelim. Yatların idame ve bakımı, korunması hakkında, yani marinalar vesaire. Bu konuda da biraz bilgi verebilir misiniz Sayın Hocam?
Tabii ki estağfurullah. Tabii şimdi Türkiye'de önemli bir problem bu. Korun haline geldi. En son yine bugün bir haber sitesinde Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği'nin bir haberi yayınlandı. Şöyle bir durum söz konusu. Bakın Türkiye'de 50 tane marina ve tahmini 15 bin tekne ve yat bağlama kapasitesi mevcut. Yani bunları Avrupa ile mukayese ettiğimiz zaman baya baya gerideyiz. İtalya'da 379 marina var ve buraya not aldım çünkü size şey yapabilmek için tekne yat bağlama kapasitesi 178 bin adet. Yani İsveç, Norveç mesela tekne sayısı 1 milyon adet. Yani kişi başı tekne sayısını az önce Almanya örneği vermiştim. Mesela hiç denizi olmayan Avusturya'da ve İsviçre'de Avusturya'da 293 kişiye bir tekne, İsviçre'de 70 kişiye bir tekne düşüyor. Şimdi böyle bir durumdayız. Sonuç itibariyle ama en pahalı yat barınma ücreti alınan yerde bizdi. Yani mesela 650 euroya bir günlük Monaco'da 42 metrelik bir tekne muhafaza edilirken, bağlanırken, bağlama parası alınırken mesela bizim, şimdi isim vermeyeyim, bir yerimizde 1200 euro ödeniyor. Bununla ilgili marinalarla ilgili bir belki bir yeni düzenlemeye ihtiyacı da söz konusu olabilir. Çünkü bunlarla biz marinalarda şey yapamıyoruz. Hem destinasyon ve reklam problemlerimiz var. Hem de başa çıkmak diğerleriyle, rakiplerle mümkün. Çünkü bağlama geliri hesap edilirken bildiğimi söylüyorum size. Tekne boyu, tekne eni ve kaldırı çarpılıyor. Ve bir de birim marina rıhtımda bağlama fiyat kat sayısı buna ekleniyor. Evet. Şimdi tabii bizdeki marina giderleri, kira vergi, altyapı giderleri, yatırım giderleri vesaire de bunları düşünmek lazım. Yani bu bağlama fiyat katlayısını yükselten meselenin ne olduğunu iyi düşünüp, iyi hesap edip buna göre rekabet edilebilir ve sürdürülebilir bir hale getirmek lazım marinaları. Bu meseleye son olarak şunu söyleyeyim. Sadece marina boyutunda da bakmamak lazım. Özellikle amatör denizcilerin tekne bağlama ile ilgili sorunları var. Sadece marinada değil.
Yani biraz önce şikayet ettiğimiz maliyet yüksekliği orada da var diyorsunuz. Hocam çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. O zaman siz, bence size bir görev düşüyor. Araştırma yazarlığına azıcık geri dönün. Bu konuda bir yazı hazırlayın.
Evet, peki.
Oldu mu? Çok çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür ediyoruz hocam. Ederim. Katkılarınız için sağ olunuz.
Sağ olun.
Telefon hattımızda Piri Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü, Emekli Deniz İstihbarat Albay Alp Kırıkkanat'la birlikteydik. Hocam size de çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Mavi Vatan'daki birlikteliğimizin bu haftalık da sonuna geldi kıymetli dinleyicilerimiz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın.
Mavi Vatan